Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlılar dış politikalarında açık ve kesin bir tarzda davranırlardı. Dosta dost, düşmana düşmandılar. Dış politikada kurnazlığı, hileyi, ayak oyunlarını ne yaparlar ne de bilirlerdi. Diplomasi mesleğine Tanzimat'tan sonra alaka gösterdiler. 19. yüzyıla doğru Avrupa'da daimi elçiler bulundurmaya başladılar. O tarihe kadar Avrupa'ya gönderdikleri geçici elçileri çoğunlukla ikinci ve daha aşağı derecede görevliler arasında seçmişlerdi. Bu dış politika düzeninde zafer yıllarının hazırladığı bir gelenek, batılı devletleri küçümseme, üstelik bu küçümsemeyi onların yüzüne vurma temayülü vardı. Bu tutum Türk ordularının zaferden zafere koştuğu yıllarda muteber olabilirdi. Ama silah üstünlüğü kaybolunca diplomasideki başı bozukluğun ve bilgisizliğin büyük zararı görülecekti. 18. yüzyıla kadar Avrupa kıtası 3 devletin hakimiyeti altındaydı sevgili dinleyiciler. Doğuda Osmanlılar, merkezde Habsburg Hanedanı'nın idare ettiği Alman İmparatorluğu, batıda Fransa. İngiltere'nin falan esamesi yoktu. İşte bu durum Almanya karşısında Türklerle Fransızları iki tabi müttefik haline getirdi. Alman İmparatorluğu ile arasındaki sürekli rekabet, sürekli savaşlar Fransızları sık sık Bağbali'den yardım istemeye zorlayacaktı. Fransa'nın Osmanlı dostluğuna verdiği ehemmiyetin Alman rekabetinden başka ve hayati sebepleri vardı. Öncelikle geniş Osmanlı ülkesi zengin ve çeşitli tabii kaynakları, pazarları, transit yollarıyla Fransa için eşsiz bir ülkeydi. Kendi tarihçilerinin tabiriyle her türlü menfi şartlardan uzak bir ülkeydi. Fransız ticaret adamları da Osmanlı ülkesine son derece ehemmiyet veriyordu. Bu ülkedeki Fransız temsilcilerinin ödeneklerinin bir kısmını Marsilya Ticaret Odası ödüyordu. Sonra Fransız Kilisesi'nin Orta Doğu'daki Katolikleri himaye ve Ortodoksları Katolik mezhebine çekme politikası vardı. Cizvit papazları Osmanlı ülkesinin belli başlı şehirlerinde kiliselerini, okullarını, manastırlarını kurmuşlardı, adam avlıyorlardı. İşte onların işlerini rahatça görebilmesi için sürekli Osmanlı dostluğuna ihtiyaç vardı. Vermeden alınmaz derler ama Fransa, Osmanlı ülkesinden sağladığı menfaatleri hiçbir fedakarlığa katlanmadan, fedakarlık şöyle dursun, en basit ve medeni şartlara uymadan yürütmek istiyordu. Malum 17. yüzyılda Köprülü ailesi bir güçlenme, geçici güçlenme devri açmıştı. Bu devirde Köprülü ailesinden Fazıl Ahmet Paşa Avusturya'ya bir Sengotar seferi açtı. Bir de uzun Girit Savaşı'na son vermek maksadıyla bir Kandiye kuşatması sürdürdü. İşte bu ikisinde Fransızların savaş açmadan Avusturya ve Venedik'e yardımcı kuvvetler gönderdiği görülmüştü. Bu durum karşısında Fazıl Ahmet Paşa Fransız elçisini çağırdı. siz dedi hep dostluktan söz ediyorsunuz, sonra düşmanlarımızla beraber oluyorsunuz dedi. Demekle de kalmadı. Halbuki 17. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı Türklerinin hiçbir Avrupa devletinin yardımına ve dostluğuna ihtiyacı yoktu. Her an Fransa ile münasebetlerini kesebilirdi. Bu durumda kaybedecek olan Fransa'ydı. Bu münasebet neden kesilmiyordu? Bunun başlıca sebebi Osmanlıların dış ticaret kapılarını açık tutma geleneği olabilirdi. Türkler pek ticaretle uğraşmayı sevmezlerdi ve zengin ülkenin ihtiyaçları için yabancılarla olan ticaret münasebetlerini sürdürmek isterlerdi. Kral 14. Louis var, meşhur Fransızların kralı. Bunun saltanat devrinde, ki 17. asrın sonu 18. asrın başıdır, Fransa kültür bakımından, ticaret bakımından, sanayi bakımından ve askerlik bakımından dünyanın en güçlü ülkesi olmuştu sevgili dinleyiciler. Bu Kral 14. Louis'nin bir de Hristiyanlık şanı vardı. Ve Avusturya ile olan o ezeli düşmanlığına rağmen Osmanlıları arkadan vurmayı din inancının bir gereği sayıyordu. Fransa'nın bu kaypak siyasetinde Avrupa'da Viyana bozgununa kadar süren Türk korkusunun da tesiri yok değildi sevgili dinleyiciler. Türkler hala genişleme temayülünü sürdürüyorlardı. Viyana'yı alırlarsa onları Paris'e kadar durduracak bir engel bulunmuyordu. İşte bu durumda Fransız siyasetçileri Avusturya'nın Türkler karşısında büsbütün ezilmesini istemediler. 14. Louis, Osmanlı tarihinde Sultan 4. Mehmet'in çağdaşıdır. Her ikisinin de bazı benzer yanları vardır sevgili dinleyiciler. Kral 14. Louis, 1638 yılında doğmuştu ve 5 yaşında kral olmuştu. Sultan 4. Mehmet, 4 sene sonra 1642'de doğmuştu ve 7 yaşında tahta oturmuştu. Kral Louis, 14. Louis, Güneş Kral, 72 yıllık bir saltanat rekoru kırdı, 77 yaşında öldü. Sultan 4. Mehmet ise 39 yıl saltanat sürdü. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en çok saltanat süren Osmanlı padişahıdır. Kral Louis kibir ve ihtişam hastasıydı. Ancak Sultan 4. Mehmet öyle değil. O ava düşkündü, yumuşak ve tevekkül sahibi bir padişahtı. Yine iki bir ortak nokta, her ikisinin de son yılları acı ve hüzünle sona erdi. 4. Mehmet malum tahttan indirildi ve Edirne'de bu şekilde vefat etti. Sevgili dinleyiciler, Fransa ile Osmanlı Devleti arasındaki münasebetler bu minval üzere devam ederken bir casusluk hadisesi baş gösterdi. Osmanlı Devleti yıllardan beri o devirde Girit için Venediklerle beraber muharebe yapıyordu, Venediklerle savaşıyordu. İş düzen bozulmuştu, bu sebeple harp talihi Venedik'ten yana dönmüştü. Çanakkale Boğazı Venedik donanması tarafından kapatılmıştı. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa geldikten sonra işteki düzeni düzeltti, Boğaz yolunu da açtı. Daha önce yukarıda da belirttiğimiz gibi Fransa Osmanlı Devleti ile normal münasebetlerini sürdürürken bir yandan da Venediklere yardım ediyordu. Osmanlıların durumu hakkında bilgi veriyordu. İkisi de Katolik tabii ki ülkede. 1658 yılında Vertamon adında bir Fransız subayı Girit'teki Venedik kumandanıyla İstanbul'daki Fransız elçisi arasındaki şifreli bir haberleşmeyi Sadaret Kaymakamına verdi. Bu sırada padişah ve sadrazam Köprülü Mehmet Paşa Edirne'deydiler. Köprülü şifre anahtarını elde etmek için Fransız elçisini Edirne'ye çağırdı. Elçi de Lahey hastalığını bahane ederek oğlu Vantele'yi gönderdi. Vantele ihtiyar Köprülü'nün suallerine ters cevaplar verdi. Köprülü Mehmet Paşa bu şekilde tavırlara katlanacak birisi değildi. Elçinin oğlunu bir temiz dövdürdükten sonra kaleye kapattırdı. Tabii elçi bunu duydu, hemen acele Edirne'ye koştu. Ama şifre anahtarını vermediği için o da hapse atıldı. Şimdi 14. Louis küplere binmiş olmalıydı. Sultan 4. Mehmet'e bir mektup yazdı. olaydan duyduğu üzüntüyü bildirdi ve tarziye olarak, bir özür dileme olarak Köprülü Mehmet Paşa'nın görevden alınmasını istedi. Mektubu da bir özel elçiyle Edirne'ye gönderdi. Ancak yalnız daimi elçiler Osmanlı padişahının huzuruna alınırdı ve dolayısıyla bu özel elçi bu mektubu veremeden geri döndü. Bu sıralarda ihtiyar Köprülü Mehmet Paşa Erdel seferine gitmişti ve dönmüştü. Fransız elçisiyle oğlu hapisten çıkarıldılar ve yurtlarına gönderildiler. Fransa bu hadiseden sonra elçi göndermedi ve bu 4-5 yıl içinde Fransız tüccarının menfaati sarsıldı. Bu Fransız tüccarları kendi aralarından birini seçtiler ve elçilikle görevlendirdiler. İşte bu devirde İngiltere ve Hollanda mallarına, onların ihraç mallarına %3 gümrük resmi ödettirilirken Fransızların mallarına %5 vergi ödetildi. Bu da onlara çok ağır geldi. Köprülü Mehmet Paşa vefat ettikten sonra oğlu Fazıl Ahmet Paşa sadrazamlık zamanında eski elçi De Lahey'in oğlu Dönis ama başka oğlunun elçiliği kabul edildi. Ancak Fazıl Ahmet Paşa vaktiyle Fransızların yaptığı hıyaneti unutmamıştı. Yeni elçiyi oturduğu yerde kabul etti. Tabi bu da yeni bazı olaylara yol açtı. Ama bütün bu hadiselere rağmen aradaki bağ kopmuyor, ne olursa elçileri oluyordu. İşte bu devirde aradaki bozuk münasebetlerin düzeltilmesi için bir Türk elçisinin de Paris'e gönderilmesi uygun görüldü. Osmanlı hükümeti Paris elçiliğine 2000 kuruş yol harçlığıyla müteferrika Süleyman Ağa'yı tayin etmişti. Maiyetine de 12 kişi vermişti. Osmanlı Devleti'nin şanına hiç de yaraşmıyordu bu küçümen ve adeta fakir elçilik heyeti. Fransa'nın bir Osmanlı elçisini Paris'e getirmekten güttüğü amaçlara ters düşmek şöyle dursun adeta alay ediyordu. Ama işte Osmanlı siyaseti böyleydi. Fransa'yı tahkir etmek, ona ihanet etmek, onu küçük düşürmek için böyle Bağbali katiplerinden, müteferrikalarından birini yani sıradan küçük bir memuru Fransa'ya göndererek Fransa'ya bakış açısını hükümet yansıtmış oluyordu. O devirlerde Fransa tarihin en ihtişamlı yıllarını yaşıyordu sevgili dinleyiciler. Kral 14. Louis devlet benim diyordu. Zaten adı Güneş Kral'dı. Tam bir müstebitti. Ama tabii uzun saltanat devrinde devlet adamı olsun, edebiyatçı olsun, sanatkar olsun çok güçlü kimseler yetişmişti. Bu güçlü kimseler 14. Louis'nin asrında bütün Avrupa'nın gözlerini kamaştıran bir ihtişam efendim, bir aydınlık getirdiler. Kral işte bu ortamda gururun, kibirin doruğuna ulaşmıştı. Yeryüzünde kendisine eşit söyle dursun, yakın bir kimsenin bile varlığını kabul etmiyordu. Fransız aristokratları, Fransız devlet adamları, bir kerecik olsun kralın huzuruna çıkmak, onun bir hizmetinde bulunmak, mesela papucunu giydirmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Kral sabahleyin bir güneş azametiyle yatağından çıkardı. Asillerden kimisi eline su döker, kimisi havlusunu tutardı. Hatta kral abdest bozarken bile asiller orada hazır dururlar. Büyük abdest bozarken büyük alkış, küçük abdest bozarken küçük alkış yaparlar. Ondan sonra lazımlığını dökmek için yarışırlardı. Kral yemek yerken yine birçok insan karşısında el pençe divan dururdu. Osmanlı Devleti Fransızların gözünde binbir gece masallarının sihrini, büyüsünü taşıyordu. Parisliler için Edirne, İstanbul, Şam, Bağdat ve Kahire çözülmez sırlarla dolu birer hayal ülkesiydi. Bu ülkelere hükmeden Büyük Türk'ün, Avrupa'yı yıllarca titreten Osmanlı padişahının elçisini Paris'te görmek gerçekten heyecan verici bir hadiseydi. Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha zayıf, daha ihtişamsız bir ülke olmadığı bu elçiye gösterilecekti. Kral 14. Louis asrının ihtişamı elçinin gözleri önüne serilecekti. Gördükleri karşısında zavallı Türk elçisinin gözleri kamaşacaktı. Sakalı titriyecekti, bacakları titriyecekti. Büyük bir ihtimalle kralın tahtının dibinde düşüp bayılacaktı. Oysa zavallı Süleyman Ağa, Fransızların hayallerini bir balon gibi bir anda patlatacak kuru, sert ve ciddi bir adamdı. Daha önce Osmanlıların elçilerini önemli devlet adamları arasından seçmediklerini söylemiştik. Süleyman Ağa belki bundan en zayıfıydı, belki de en hoyratıydı. O da Kral Louis kadar inatçı ve gururluydu. Paris'in ve saray çevresinin zenginliği, ihtişamı onun üzerinde hiç mi hiç tesirli olmayacaktı. O Osmanlı ülkesinde bunların çok fazlasını görmüştü. Kralın göğsünde parlayan bir mücevherin eşini, Padişah Sultan 4. Mehmet'in atının alnında gören bir adam elbette istifini bozmayacaktı. Sonra zaten Süleyman Ağa, o zamanki kültürün, eski kültürün bir temsilcisi olarak böyle dünya ziynetlerine, dünya zenginliklerine kıymet vermeyen mütevekkil, mütevazi bir adamdı. Daha Fransa'ya ayak basar basmaz çalımını gösterdi. Marsilya'da kendisini karşılamaya gelen valiye karşı atından inmedi. Paris'te büyük merasimle karşıladılar. Önce Dışişleri Bakanı tarafından kabul edildi. Son başbakan Kardinal Mazarin'in ölümünden sonra kral yeni bir başbakan seçmemişti. Bu görevi üzerine almıştı. Dışişleri Bakanı Süleyman Ağa'nın kendisini başbakan sanmasından korktu. Kralın devlet idaresindeki yerini anlatmak istedi. Süleyman Ağa, "Ben buraya Fransa'nın nasıl idare edildiğini öğrenmeye gelmedim." diye adamı susturdu. Kral 5 Eylül 1669'da Osmanlı elçisini Saint-Germain şatosunda kabul etti sevgili dinleyiciler. Şatonun büyük merasim salonu itinayla donatılmıştı. Fransız asilleri, kralın gözdeleri, yarı çıplak kadınlar, açık göğüsleriyle, kabarık etekleriyle, ipek dalgalar halinde salona girmişlerdi. Kral gümüş tahtında uzun perukası ve gaga şeklindeki burnuyla böyle yırtıcı bir kartal gibi oturuyordu. Herkesin gözleri kamaşmıştı, krala bakıyordu. Tam bu anda Osmanlı elçisi salona alındı sevgili dinleyiciler. Büyük kavuğunun altında solgun ve sakin yüzü, çatık kaşları ve siyah sakalıyla her zamanki Süleyman Ağa'ydı. Sanki İstanbul'da et meydanında at meydanında yürür gibi alelade sakin bir görünüşü vardı. Salonun lüksü onu hiç ama hiç etkilememişti. Ağır ağır, başı dik, gözleri yarı kapalı yürüdü. Gümüş tahtın merdivenlerini çıktı, Osmanlı padişahının mektubunu vermek için Fransa kralının ayağa kalkmasını bekledi. Bütün saray halkının önünde gururunun böyle hırpalanmasından taş kesildi kral. Ve kral kalkmayınca o da mektubu vermeden tahtın merdivenlerini indi, geri çekildi. Böylece Fransa sarayının büyük Türk'ün elçisini, Osmanlı padişahının elçisini şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleme planı fiyaskoyla neticelenmişti. Kral bu hürmetsizliği bağışlayamazdı. Süleyman Ağa'dan acı bir şekilde intikam alınacaktı. Bir yana atılacak, aç bırakılacak ve neticede yalvarması sağlanacaktı. Evet, sevgili dinleyiciler, kral Süleyman Ağa'dan intikam almaya çok çalıştı ama Süleyman Ağa böyle intikam şeylerine pabuç bırakacak bir adam değildi. Yetişme tarzı, kültürü efendim itibariyle hiç bunlara ciddiye almadı. Bir süre sonra Süleyman Ağa unutuldu ve o da memleketine döndü. İşte o devirlerde Süleyman Ağa'ya bir de hakaret olarak kabul ettiler Süleyman Ağa'nın tavrını. Bir de sosyal bir cevap verelim dediler. Öyle bir şey yapalım ki dediler. Yalnız Osmanlı elçisi değil, Osmanlı toplumunu da alaya alalım, onu da hırpalayalım dediler. Paris'te bunu yapabilecek bir güldürme, bir hiciv ustası vardı. Komedi yazarı Molière. Molière saraya çağrıldı. Bu maksada uygun bir güldürü, bir komedi yazmakla vazifelendirildi. Bu eserde Türklerle alay edilecekti. Oyun bir baleyle de son bulacaktı. Oyunun müziğini de ünlü bestekar Luli yapacaktı. Süleyman Ağa'ya tercümanlık yapan Şövalye Darve bu Molière'le besteci Luli'ye bilgi verecekti. Ancak Molière oyununu Süleyman Ağa tipi üzerinde değil, kibarlık budalası bir Fransız tipi meydana getirerek işledi. Burjuva Gentilhomme komedisi böylece meydana geldi. Molière'in eline fırsat düşmüştü. O da hükümeti ve toplumu alay almak için bunu fırsat bildi. Bilgisiz ve basit bir burjuva, Monsieur Jourdain. Zengin ve devrinin birçok Fransızı gibi asillik sevdasına kapılmış. Kızını sevdiği gence vermiyor. Bu durum karşısında kızının aşığı Cléont kıyafetini değiştiriyor. Sanki Türk padişahının oğluymuş gibi Monsieur Jourdain'in kızını istiyor. Jourdain böylece oyuna geliyor ve Jourdain'i Türk padişahının, güya Türk padişahının oğlu Mama Muşi yapıyor. Yani Türk asilzadesi yapıyor. Yalancı Türk şehzadesi sevdiği kızı alıyor. Oyun bir baleyle sona eriyor. Fransa o devirde Orta Doğu'yla yakın münasebet içindeydi ama Paris'teki aydınlar Osmanlı Devleti'nin gerçekleri, gelenekleri ve Türk dili hakkında hiçbir şey bilmezlerdi. Şimdi de bildikleri söylenemez ya. Ünlü trajedi yazarı Racine'in Sultan 4. Murad'ın kardeşlerinden Bayezid hakkında yazdığı bir trajedi ne kadar gerçekten uzaksa bu Molière'in komedisindeki Türk unsurları da o kadar gerçekten uzaktı. Mesela bu komedide Türkçe diye uydurulan kelimelerin Türkçe ile hiçbir ilgisi yoktu. İşte Mama Muşi diye bir kelime Türkçe'de var mı? Türk asilzadesi manasına. Türklerde zaten asilzadelik sınıfı yok. Mesela bu Molière'in 4. perdesinin 3. meclisinde bu Cléonte'nin yani Monsieur Jourdain'in kızının aşığının uşağı Covil kıyafetini değiştiriyor. Monsieur Jourdain'e geliyor ve onun kızını Türk padişahının oğluna istiyor. Monsieur Jourdain soruyor. Türk padişahının oğlu diyor. Benim damadım mı olmak istiyor diyor. O uşak da güya padişahın oğlunun yaveri. Evet diyor, ben onu görmeye gittim diyor. Dilini de diyor pek iyi anlarım diyor. Öteden beriden konuşurken bana dedi ki diyor. Akciyem, krok soler, oşen Allah Mustaf, jidedum, amanehum, varahinos sere. Yani Parisli asilzade Monsieur Jourdain'in güzel kızını hiç gördün mü diye sordu diyor. Ben de evet gördüm. Bilhassa sizi tanıdığımı, kızınızı da gördüğümü söyleyince çok sevindi. Ah, mara baba sahem dedi. Yani ah ona ne kadar aşıkım dedi. İşte sevgili dinleyiciler, bu Molière'in oyunundaki bu Türklere ait bölümler böyle saçmalıklarla doluydu. Evet, netice itibariyle sevgili dinleyiciler, Müteferrika Süleyman Ağa'nın Paris elçiliği kibirle inadın bir mücadelesi olarak devam etti. Bir müddet sonra bu hadise unutuldu. Süleyman Ağa memleketine döndü. Fransa daha ileri bir şey elde edemedi. Osmanlı Devleti de Fransa ile münasebetleri düzeltemedi. Daha sonra zaten malum Viyana bozgunu ve onu takip eden Karlofça barışıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki üstün konumu, herkesten üstün konumu sarsıldı ve diğer hükümetler Osmanlı devletiyle neredeyse diplomasi bakımından eşit duruma geldiler. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınar Altı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyoruz.
Çınar Altı.